Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Erkam Radyomuzun çok kıymetli dinleyenleri, hepinize hayırlı cumalar diliyor. Selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı arz ediyorum efendim. Cenab-ı Allah hakkımızda hayırları halk eylesin, şerleri def eylesin, evlad-ı iyalimizle beraber yaramaz dilden, yaramaz gözden, yaramaz gönülden, yaramazlığın tamamından bizleri muhafaza eylesin, dünyamızı, alemi İslam'ı, haseten ülkemizi, beldemizi, afat-ı semaviyeden, araziyeden, gece vakti olacak şiddetli depremlerden muhafaza eylesin inşallah. Değerli dinleyenlerimiz, geçtiğimiz haftalarda nikahtan bahsetmiştik. İçinizde hatırlayanlar çıkacaktır. Bugün de düğünden bahsetmek istiyorum. İslam'da düğün nedir? Nasıl olmalıdır? Nasıl olmamalıdır? Yanlışlar yapılırsa sakıncalar neler olur? Onu vaktimiz nispetinde arz etmeye çalışacağım efendim. Düğünü iki kelimeyle özetlemekte fayda görüyorum ve anlaşılmasına yardımcı olacağına inanıyorum. Düğün ilan ve sevinçtir. İlandır, sevinçtir. Kıyılan nikahın etrafça, eş dostça, akrabayı taallukatça, konu komşuca bilinmesini temin etmek için düğünler yapılır. Hani o davul boşuna çalmıyor, geriden sesi hoş gelir derler de, davul sesi, diğer def sesi düğünlerin işareti ve ilanı olarak değerlendirilir. Aynı zamanda şüphesiz iki gencimizin, iki yavrumuzun, İki din kardeşimizin hayatlarını birleştirip bir yuvada bir araya gelmeye karar vermiş olmaları açısından da bir sevinç, bir sürür günüdür. Sevinç günleri yanlış değerlendirilirse keder günlerine dönüşür. Keder günleri iyi değerlendirilirse sevinç gününe dönüşür. Bazen Allah-u Teala ayet-i kerimede buyurmuş, sizin hayır gördüğünüz şey şer olabilir, şer gördüğünüz şey de hayır olabilir buyurmuş. Asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrun lekum. Biz sevinç günlerimizi de İslami ölçülerle değerlendirmeliyiz ki keder gününe dönüşmesin. Kederli günlerimizi de, sıkıntılı günlerimizi de, yakınlarımızı veya malımızı kaybettiğimiz günlerimizi de sabır ve tevekkülle değerlendirmeliyiz ki iyi günlere dönüşebilsin. Düğün, ilan dedik, sevinç de dedik, sevincin paylaşıldığı günlerdir. Malum o söz çok tekrarlanıyor ama bazı sözlerin çok tekrarlanma hakkı vardır. Üzüntüler, kederler bölüşüldükçe küçülür. Sevinçler, güzellikler bölüşüldükçe, paylaşıldıkça büyür buyurulmuş. İşte insanlar da sevinç gününde eşini dostunu yanında gördükçe daha da sevinci artar. Davete icabet sünnettir diyoruz. Hakikaten bir insan bir konuda eşine dostuna bir davet gönderir de, davetiye gönderir de, ya hiç kimse gelmez veya çok az kimse gelirse o insan için büyük bir sıkıntı olur, büyük bir ceza olur. İtibar yokluğu anlamına gelir. Yağmur yağmış, evin içine sel dolmuş, eşyalar yüzüyor suda. Evin babası diyormuş ki, ya Allah beterinden saklasın, Allah beterinden saklasın. Oğlu demiş ki, baba bundan beteri ne olacak, işte bak evin içi su doldu, eşyalar suda yüzüyor. Evladım demiş, bir insan bir cemiyet tertip eder de eşini dostunu çağırır da gelen olmazsa, o bu suyun basmasından daha büyük tehlikedir, daha da acı vericidir demiş. Onun için Cenab-ı Allah sevinçli günlerimizde, kederli günlerimizde de eşimizle, dostumuzla beraber olmamızı nasip eylesin inşallah. Dedik düğün bu. Tamam da düğün nasıl olmalı? Nasıl olmalı sorusundan evvel nasıl olmamalı? Nelerin olmaması lazım? Onu dikkatlere sunmak istiyorum. Bir, bugün fevkalade yanlış icra edilen düğün israfları olmamalı. Düğünlerde israf yüzüyor. Ne gibi hocam? Benim kızımın düğünü falan salonda olacak. Falan salon olmazsa ben düğünü kabul etmem gibi bir kısım duygular ve tekliflerle bir geceliğine tutulan salonlara 3 tane fakir genci evlendirecek paralar yatırılıyor. Efendim yemek şöyle olacak, tamam. Masanın üstünde örtü olacak, bir de çiçek olacak. Kaça mal olursa olsun, böyle olsun. İsraf. Gelinlik fiyatlarına duyunca şaşmamak mümkün değil. Bir geceliğine, bir günlüğüne giyilecek gelinliklere 20, 30, 40 bin, 50 bin, 100 bin lira para ödeyenlerin olduğunu duyuyor ve üzülmekten kendimizi alamıyoruz. Ayrıca gelinliklerin de, gelinlik diye giyilen elbiselerin de hemen hemen %80'i diyeyim biraz daha ben kendimi frenleyerek, tesettürden uzak, sanki vücudu teşhir edercesine, ya damadımız işte bakın benim hanımımı görün der gecesine, onu gösterircesine, ya da gelin hanım benim vücudumu görün dercesine, efendim vücudu teşhir eden gelinliklerin giydirilmesi, onlara da bu kadar paranın ödemesi, beni bağışlayın, hem dünyayı hem ahireti perişan etmeye yeter gibi geliyor bana. Bir, düğün sahiplerinin yaptığı israflar var. Bir de davetlilerin yaptığı israflar var. Falanın nişanına giderken şu elbiseyi giymiştik. Kocacığım, şimdi düğününe gidiyoruz. Aynı elbiseyi giyersem oradaki hanımlar beni hor görür. Mutlaka değişik giymemiz lazım. Fatma kızımızın düğününe giderken şu elbiseyi giymiştim. Şimdi Ayşe'nin düğününe gidiyoruz. Aynı elbiseyi giymem ayıp olur, farklı giymem lazım diye. Her nişan için, her düğün için ayrı ayrı davetli gidiyorsun. Orada oturup Allah hayırlı mübarek eylesin deyip bir neyse ikram edilen şeyleri alıp dönmen gerekiyor. Bunun için 5 bin lira, 10 bin lira, 20 bin lira, 25 bin lira paralar verilerek nişanlık, günlük, düğüne giderken etraf görsün diye alınan elbiselerin varlığı beni çok üzüyor. Yine o elbiselerin en az %65-70'i de örtünmek için değil, sanki açılmak için, sanki kendisini teşhir etmek için, kendini göstermek için giyilen elbiseler oluyor. Bunların hesabı birikiyor, birikti, sorulacak ve soruluyor, el anda soruluyor. Gerek davet edenler, gerek davet edilenler düğün için israf olacak şeylerden kaçınmaları gerekir. Aksi halde bu israfların faturası bize kuraklık, sel, deprem, meyvelerin yok olması, ekinlerin verimli olmaması, mahsulatın azalması, hayvanların gittikçe azalıp yetişmez hale gelmesi gibi faturalarla görüyorsunuz ki dönüyor. Efendim, düğün deyince dedik ki sevinç, aç parantez, eğlencesi de var mı? Var. Ama şartlarımız var. Kadınlar kendi aralarında, erkekler kendi aralarında def cinsinden şeyler çalarak hadi aşırılığa kaçmamak ve bana yardımcı olunuz, günaha girmeyecek şekil ve davranışta diğer enstrümanları da kullanarak eğlenebilirler. Karışık eğlenme, şekli ne olursa olsun, kıyafetler ne olursa olsun, doğru değildir, caiz değildir. Ancak herkes masasında ailesiyle yemek yese, bunda bir sakınca yoktur. Bazı kardeşlerimiz de illa kadın erkek aynı salonda olmaz diye, olmasa ne olur, ayrı ayrı olsa daha mı iyi olur, daha iyi olur. Ama aileler masalarında kendi aralarında otursalar, hatta o düğüne gelenler de birbirleriyle tanışmasına vesile olsa, tesettür kurallarına riayet etmek şartıyla, hanımlar el ve yüzleri hariç bütün vücutlarını örtmüş olmak şartıyla, erkekler gözlerini ve duygularını İslami ölçüler içerisinde tutmak şartıyla, yemeklerde beraber aynı salonda yemek yemek caizdir. Teşvik ediyor değilim, tavsiye ediyor değilim ama caizliğini de kabul etmemiz lazım. Bir kısım salonlar zaten ikiye müsait olmadığı için böyle yapılıyor. Efendim, kadın erkek aynı salonda yemek yeniyor, ben gitmem demenin bir alemi yok. Düğünlerde haramlar işleniyor maalesef bir kısmında. Efendim, ben gideyim de bir kenarda oturayım demek hacıya ve hocaya yakışmıyor. Çünkü orada bulunmakla orada yapılanları fiilen onaylamış oluyoruz. Efendim, olmaması gerekenlerden müzik, içki, dans, çalgı, kadın erkek beraber eğlenmelerin caiz olmadığını kim ne derse desin, bizi kim kınarsa kınasın söylemek mecburiyetindeyiz. Eğlencenin bir yeri de düğünde var mı? Var. Hani bazı düğünlerimizde sanki beni bağışlayın, taziye evi gibi Kur'an okunsun, sohbet edilsin, başka hiçbir şey yapılmasın. Ya çocuklar arasında yarışlar tertip edilebilir. Caizlik sınırlarını aşmamak üzere biraz evvel arz ettim. Kadınlar kendi arasında, erkekler kendi arasında eğlenceler de tertip edebilirler. Sadece sanki Kur'an-ı Kerim'le sohbete tahsis ederek orasını düğün evinin atmosferinden uzaklaştırmayı da ben doğru bulmuyorum. Bu şahsi kanaatimdir, iştirak etmeyebilirsiniz, saygı duyarım. Ancak belki bundan daha kötüsünü söyleyeyim. Aman Kur'an-ı Kerim'le başlasın, çok güzel. Kur'an okutalım, çok güzel. Bir de arkasından sohbet yaptıralım, bu da güzel. Ondan sonra hacının, hocanın işi bitti, haydin eğlenceye. Kadın, kız, genç, yaşlı, artık görülmesi mümkün ve caiz olmayan davranış ve hareketlerle yapılacak eğlenceler de fevkalade sakıncalı ve günahtır. Orada bulunmak da onu onaylamak anlamına geleceği için bulunmamayı tercih etmek gerekir. Hocam ne yapalım? Davet verildi. Şimdi gitmesek hediyeden kaçmış gibi olacağız. Kolayı var. Hediyeni bir gün veya bir gün sonra takdim edersin. Hediyeden kaçmadığını, oraya varmamayın sebebinin hediye getirmemek olmadığını ispat edersin. Fakat beraberinde de kusura bakmayın, ortam uygun olmadığı için gelemedik. Onu da bir nezaketle söylemek lazım. Siz şöyle şöyle yaptınız da ben onun için gelmedim demek de tebliğ kurallarına uygun değil. Fakat yapılanlar normaldi, bir şey değildi ama ben gelmedim diye. Aslında onun için gitmediğimiz halde, ortam İslam'a uygun olmadığı için gitmediğimiz halde, işim vardı da onun için gelemedim, hastaydım da onun için gelemedim şeklinde yalan beyana da gerek yok. Onu, karşıdakini de kırmadan güzel bir dille izah etmekte fayda görüyorum. Efendim, Kur'an-ı Kerim olsun istiyoruz. Çünkü Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Kullu emrin zibalin lem yübde bi bismillahi fehu ebter." Her bir önemli iş ki eğer besmele ile başlamazsa, Allah'ın adıyla başlamazsa sonu ebter olur. Verimli olmaz. Güdük kalır buyurmuş. Onun için Müslüman her bir işine caiz olan her bir işe ki caiz olmayanı zaten yapmaz Müslüman. Besmele ile, Kur'an-ı Kerim'le, hamdele ile, salvele ile başlamayı tercih etmelidir. Kur'an okuyan değerli meslektaşlarıma, bir abiler olarak söyleyeceğim iki cümle var. Sevgili kardeşlerim, bir düğün salonunda Kur'an okumaya davet edilmişseniz, 5, 6, 7 dakikayı geçmeyecek bölümler okuyunuz. Nasıl olsa çağrıldım, mikrofonu da elime aldım diye 15 dakika sürecek Kur'an okursanız düğün ortamına uygun hareket etmiş olmazsınız. Bir aşr-ı şerif okuyup Bismillahirrahmanirrahim deyip bir başka sure-i celileyi, Bismillahirrahmanirrahim deyip bir başka sureyi, Bismillahirrahmanirrahim deyip Fatiha'yı okumaya da kalkmayın. Orada gelenler aslında böyle bir düğün için gelmiştir. Allah'ın kelamıyla başlanması çok güzel ama illa bak size daha çok dinleteceğim, ben de elime mikrofonu almışken daha çok okuyacağım havasına girmek doğru olmadığı gibi. Bir de malumunuz sadece Kur'an okumak için değil, sohbet etmek için çağrılan görevli kardeşlerimiz olur ki bendeniz sayılarını bilemediğim kadar düğünde sohbete davet edildim. Sohbet ettiklerim oldu. Samimiyetle ve bir itiraf şeklinde söyleyeyim ki zaman zaman sözü uzatıp sonunda pişman olduğumu hatırlıyorum. Sohbetin de 16, 17, 18, 19, 20 dakikayı geçmemesi. Bu 19-20 dakikalık sohbette de namazlarınızı kılın, oruçlarınızı tutun gibi cami vaazı şeklinde olmaması gerekir. Düğün nedir? Davet nedir? Akrabalık nedir? Düğüne iştirak nedir? Davet edilen, davet edilenin davetine değer vermek nedir? Hediyeleşmek nedir? Yeni bir yuva kuruluyor. Bu yuvanın mutlu olması için gençlerin nelere dikkat etmesi gerekir gibi bu konuların gündemde orada gündeme getirilmesi ve cami vaazının dışına çıkılması gerekir. Hem genç meslektaşlarıma kopya olsun, diğerlerine de bir örnek olsun diye hiçbir şey anlatmıyor iseniz veya anlatacak şey bulamıyorum derseniz 4S formülünü anlatın, hem kalıcı olacaktır hem de düğüne uygun olacaktır. Nedir o 4S? Mutlu olalım, mutluluğumuz da bozulmasın diyorsanız sevgi, saygı, sabır, sadakattan oluşan 4S'yi burada bırakmayın, evinize götürün diye tembih edin ve onları tekrar sayın. Sevgi, saygı, sabır, sadakat. Sadakat, eşlerin birbirlerine sadık olup üçüncü kişiyi kafalarına, gözlerine, gönüllerine sokmaması, gözlerin üçüncü şahsa kaymaması demektir. Cenab-ı Allah hadis-i kutsi'de bu konuyu kökten halletmiş. İki kişi ortak olduklarında ortaklar birbirlerine ihanet etmediği sürece Allah onların üçüncü ortağı olur buyurmuş. Ortaklar birbirine ihanet edip gizli dostlar edinmeye kalkarlarsa Allah ortaklıktan çekilir buyurmuş. Bunu söyleyelim. Saygı sesinde kadın ol, erkek ol, eşinden ne kadar saygı görmek istiyorsan sen de ona o kadar saygı göster ki mutluluğun devam etsin diye tembih edelim. Sabır sesinde bu da geçer yahu demeyi bilelim. Dünya hayatı zikzaklıdır, inişli çıkışlıdır. Sağlık olduğu gibi hastalık da vardır, zenginlik olduğu gibi fakirlik de vardır, gençlik olduğu gibi yaşlılık da vardır. Bir kısım sıkıntılarla karşılaşıldığında, eyvah öldüm bittim diye oflayıp poflama yerine, bu da geçer yahu demeyi, ne olsa da kışın sonu bahardır, o da gelir, o da geçer, ağlama beyitlerine kulak verip orada nakletmekte fayda görüyorum. Sevgi konusunda başka programlarda naklettiğim üç şeyi nakletmeyeceğim. Onlardan sadece birini nakledeyim. Mecnun bir köpeğe dalmış da uzun uzun seyredince etrafındakiler demişler ki Mecnun, bu köpeği niye bu kadar seyrediyorsun? Ne farkı var diğer köpeklerden? Demiş hiçbir farkı yok. Ama Leyla'nın köyünden geldi, onun için seyrediyorum. Leyla'nın veya Mecnun'un, kadın kocasının, erkek de hanımının eşyası üzerinde bile heyecan duyacak ki, onun ona ait olan her şeyi değişik bir muhabbetle seyredecek ki, mutluluk olsun ve mutluluk bozulmasın, devam etsin. Bir kısım insanlar eşleri vefat ettikten sonra, kadın veya erkek eşi vefat ettikten sonra gözyaşlarına hakim olamıyorlar. Ondan daha çok daha hayattayken gözyaşı dökün demiyorum ama muhabbeti, sevgiyi, sevdiğinizi söylemeyi ihmal etmeyin ki mutluluğunuz devam etsin diye. Özetle bu 4 S'yi anlatılmasında fayda görüyorum. Sevgi, saygı, sabır, sadakat. Efendim, haramlar olmasın, dans olmasın, müzik olmasın, içki olmasın dedik. Doğru. Olursa ne olur? 1. Hemen söyleyeyim. İşlenen, düğünlerde işlenen haramlar anında patlayan bombalar gibi değildir. Saatli bombaya benzer. Ne demek hocam? Saatli bomba bekler, bekler, bekler, bekler, bekler, saati gelince patlar, infilak eder. Nişanlarda, sünnetlerde, düğünlerde işlenen haramlar saatli bomba gibidir. Hemen tesirini göstermez. Bekler, o zamanı gelince infilak eder, ailedeki huzuru alır götürür. Hocam işte falanlar bak haramlı da düğün yaptılar, çok büyük şatafatlı İsrafa da girdiler salonlarda, hatta iyi olmayan kişileri de oraya çağırdılar. Oynattılar, dinlediler, şey yaptılar ama hiç de bir şey olmadı. Çocukları da mutlu diye örnek getiren kardeşlerimiz olabilir. Onlara cevaben Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri buyuruyor ki, küçük suçların cezasını karakolda verirler, büyük suçların cezası büyük mahkemeye bırakılır. Dosya kabarmışsa, ahirete bırakılmış olabilir. Onun için falanca haramı işledi, günahı işledi ama bütçeleri katlayarak büyüyor, hiçbir şey de olmadı diye haramı yapanın maddi nimetlerine heveslenmeye kalkmayalım, bu 1. 2. Ne zaman ortaya çıkacağı belli değil. Evet, onlar böyle bir yanlış yaptı, 3 senedir de bir şey olmadı, 5 senedir de bir şey olmadı. Ama saatli bombanın ne zaman patlayacağı belli olmaz. Belki daha önce de arz etmişimdir. Nasreddin Hoca atına binmiş giderken karşısına bir genç çıkmış. Demiş hocam, bir insan bir hata işlerse, bir kusur yaparsa, bir günah işlerse Allah cezasını hemen mi verir, sonraya mı bırakır demiş. Evladım, Allah acele etmez. Allah sabırdır. Hemen vermez demiş. Öyleyse bu atı bana vereceksin. Benim bir işim var. Bu ata binip gideceğim. Evladım, bu at benim ve bana lazım. Niye ben sana vereyim? Yok, vereceksin demiş. Hocayı zorla attan indirmiş. Kendi ata binip gitmek istediği yere sürmüş. Daha yarım saat geçmeden at o genci üzerinden nasıl attıysa kolu kırılmış. Gideceği yere gitmekten vazgeçmiş. Köyüne dönmüş. Demiş Nasreddin Hoca'yı bana çağırın. Benim kolum kırıldı. Kolumun kırılmasının sebebi de Nasreddin Hoca'dır. Suçlusu odur. Hoca gelmiş, merak etmiş seni istiyordu deyince. Hayrola evladım demiş. Hocam, ben bu atı alırken sana sordum. Allah işlenen hataların, günahların cezasını hemen mi verir, sonraya mı bırakır dedim. Sen sonraya bırakır dedin, ben bu atı aldım. Hemen verir deseydin almazdım. Bu kolum da kırılmazdı. Dolayısıyla kolumun kırılmasının sebebi sensin. Evladım demiş Nasreddin Hoca. Bu eski yaptıklarının cezası. Daha bana yaptığını sonra göreceksin demiş. Şimdiki sıkıntılarımız daha önce yaptıklarımızın karşılığı. Bugünlerde yaptıklarımızı da ileride göreceğiz. Biz buraya asıl nereden geldik? Falancalar haramlı helalli demedi, yaptılar da bir şey olmadı zannetmeyelim. O işin de bir faturasının günü vardır. Efendim, son zamanlarda düğünlerde takı konusu değişik açılardan ortaya gelmeye başladı. Vay ben sana yarım altın vermiştim, çeyrek altın vermiştim. Sen bana 500 lira, 1000 lira veriyorsun. Halbuki bugün altının gramı 6000 lira, 7000 lira. Evvela külli kuralı söyleyeyim. Hediyeler illa da karşılığı verilsin diye yapılmaz, bir. İki, maddi durumumuz çok müsait de biz fakir olan akrabamızdan oğluna, kızına şöyle bir hediye yapmışız. O fakir de illa bu hediyemiz kadar bize hediye yapacak diye de bir kural yoktur. Herkes gücü kadar iş yapmakla yükümlüdür. İşin bir tarafı budur. Maalesef ileri gidip dava açmaya kalkanlar oluyor. Ben 3 tane çeyrek altın gönderdim. Senin ya hiç çocuğun yok ya da çocukların evlenmedi. Hala senin benim hediyelerim karşılığı gelmedi gibi. Hakikaten savunulması zor davranışların içine girenlerin olduğunu görüyor ve üzülüyoruz. Ancak maddi durumu zayıf olanlar veya eskiden altın şöyleydi ama şimdi bu kadar güç yetmez hale geldi, ben o kadarını yapamayacağım diyenler, hiç olmazsa güçleri nispetindekini yapmaları lazım. Canım o zaman öyleydi ama ben de şimdi 100 lira göndereyim, 200 lira götüreyim dersen adamın zoruna gider. Sen de gücünü zorladığını gösterecek kadar, o çeyrek getirdiyse sen 1 gram alarak, o 1 gram getirdiyse sen onun yarısını bari olsun para olarak götürerek gayret ettiğini, çırpındığını, o hediyenin altında kalmayı istemediğini ispat etmen lazım. Efendim, düğünlerde iki tarafta birbirine kırıcı hareket etmekten kaçınmalıdır. Biz erkek tarafıyız, kız tarafına şöyle şöyle laf sokuşturduk. Biz kız tarafıyız, altta kalmadık, biz de onlara şöyle söyledik. Bunlar akrabayı kayırma değil, yeni kurulacak yuvanın temeline bomba koymak demektir. Efendim onlar bize şu hediyeyi aldı, biz de onlara şu hediyeyi aldık. Halbuki onların gönderdiği hediye bizimkini karşılamaz. Hediyelerin maddi değerine bakılmaz. Adamın gücü ona yetmiş veya görgüsü öyleymiş, almış. Bunlar maalesef düğün öncesinde çerez gibi birikip ileride gençleri huzursuzluğa sevk edecek hatalara dönüşebiliyor. Onun için 1- alınan hediyeler, söylenen sözler, yapılan davranışları sanki rövanş alırcasına, karşıdan intikam alırcasına, altta kalmama psikolojisiyle dile getirmek veya davranışları ona göre ayarlamak doğru bir şey değildir dedikten sonra. Kızımızın anası babası, kayınvalidesine, kayınpederine, kayınlarına, görüncelerine saygılı olmayı tembih ederken etsin, ihmal etmesin. Oğlumuzun anası babası da kayınvalidesine, kayınpederine yani eşinin, hanımının annesine, babasına, kız ve erkek kardeşlerine, amcasına, dayısına saygı da kusur etmemesini tembih eylesin. Her şey iki taraflıdır, iki başlıdır. Atalarımız 4 atanın hakkı birdir buyurulmuş. İlla Anadolu'muzda gelin kaynanasına, kaynatasına hürmet itaat edecek, kaynana görümcesine hürmet itaat edecek, damadın böyle bir görevi yokmuş gibi davranılmasını doğru bulmuyorum. Hele günümüz şartlarına hiç de uygun değil. 4 atanın hakkı bir sözünü unutmayalım. Her iki tarafta büyüklerine yaptıkları saygıyı eşlerinin yanında puanlarının artmasına sebep olacağını unutmasınlar. Bayramlarda ziyaret, iyi günlerde ziyaretler söz konusu oluyor. Önce senin annene mi gideceğiz, benim anneme mi gideceğiz? Önce senin baban. Bunlar çocukça davranışlardır. Vallahi hangisine önce giderseniz gidin, diğeri problem edinmesin. Kızımızın babasına gidilirse oğlumuz problem etmesin. Oğlumuzun babasına, annesine gidilirse kızımız problem etmesin. Ne var ki vasıta nereye uygunsa, yol mesafe hangisi daha uygunsa o açıdan tercih edelim. Hele hele inadına yok önce benim anama babama gidilecek, yoksa ben de seninkine gitmem ve seni de göndermem gibi. Hakikaten çocukça ve hani fındık kabuğunu doldurmaz derler ya, fındık kabuğunu doldurmayacak inatlaşmayla ailenin huzurunun giderilmesi akıllı bir davranış değildir. Başta israftan bahsettim. Son zamanlarda ciddi israf kalemlerinden birisi de bal ayı dedikleri davranış. Efendim bal ayı için falan yere gideceğiz, falan şehre gideceğiz. Hatta çok üzüldüm. Bir yakınımın düğününe gitmiştim. Çocuklar bal ayı için Paris'e gidecekler dedi. Yahu kardeşim, 3-5 günlüğüne bir arada kalabilmek için buradan Paris'e gitmenin ne akılla, ne mantıkla, ne iktisatla, ne ekonomiyle, ne maddi durumla, ne zenginlikle, ne şımarıklıkla izah edilecek hiçbir yönü yok. Mantıksızlıktır, akılsızlıktır, çılgınlıktır, gösteriştir, şamatadır. Bunları rica ediyorum, yeni kurulacak yuvanın temeline yerleştirilmiş bombalar gibi düşünün. İleride beklemediğimiz sakıncalarla karşılaşmamak için haramsız, vebalsiz, danssız, haram müzik olmadan düğünlerle yavrularımızı bir evlendirmeye çalışalım. Allahu Teala da onları iki dünyada mutlu müreffeh eylesin, umduklarına nail, korktuklarından emin eylesin. Bekar olan yavrularımıza kısa zamanda pişman olmayacakları bir yuva kurmalarını, evli olup mutlu olanların mutluluklarının devam etmesini nasip-i müyesser eylesin diyor. Saygılar sunuyorum efendim.